Ayrım 44.
D. İnancı dışa vurarak uygun vasıtalarla açıklamak hakkı. 22. Bu hususta yukarıda 12. paragrafa bak. Anayasa 24. maddesinde inancı dışa vurmak ve uygun vasıtalarla açıklamak hakkını muhtelif fıkralarında dolaylı olarak açıklamakta ve yukarıda 18 ve 19. paragraflarda açıkladığımız hükümlerle izhar hakkının sınırlarını göstermektedir. Anayasada 24. maddenin 2. 4. fıkraları izhar hakkının sınırlarını belirlemektedir. Bunları yukarıda 18-20. paragraflarda açıklamıştık. Bu bakımdan 12. paragrafta yapılan açıklamalar Türk hukuku bakımından da geçerlidir. Türkiye'de kılık kıyafeti ilişkin bir kısım mevzuat vardır. Bunlardan birincisi 3 kanunu evvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı bazı kisvelerin giyilemeyeceğine dair kanundur. Bu kanun aslında dini olan veya olmayan kisvelerin Türkiye'de ne gibi şartlarla giyilebileceğini göstermektedir. Birinci maddesi aynen şöyledir. Herhangi din veya mezhebe mensup olurlarsa olsunlar, ruhanilerin mabet ve ayinler haricinde ruhani kisve taşımaları yasaktır. Kanunda yasaklara aykırı hareket edenler hakkında uygulanacak bir yaptırım yoktur. TCK 253. maddesi, bir mesleğin resmi elbisesini yetkisi olmadan açıktan açığa giymeyi cezalandırmaktadır. Bu kanuna dayanılarak bir tüzük ve bir de yönetmelik meydana getirilmiştir. Dipnot, RG 18-2935, No 2933. Tüzük 2. maddesinde, her din ve mezhebin ruhanilerini ayırt ettirmek için kabul edilen her türlü kisve, alamet ve işaret ruhani kıyafet adlı olunur demektedir. Tüzüğün 8. maddesinde ise mektep ve başka bilgi müesseselerine devam edenlerin biri kıyafet, alamet ve levazım kullanmalarına lüzum görüldüğü takdirde tip tayini ve bu mektep ve müesseselerin merbut bulundukları vekillikçe talimatname yapılır. Bu gibi mektep ve müesseseler için kabul olunacak alametleri mektep ve müesseselerden mezun olanlar da taşıyabilirler denilmektedir. Yönetmelik, Türkiye'de bulunacak kara, deniz ve hava kuvvetleri mensuplarının kıyafetleri hakkındadır. Din veya mezhebi ishar hakkı ile ilişkiler, diğer bir önemli inkılap kanunu olan şapka iktisası hakkında 671 sayılı kanundur. Bu kanun birinci maddesinde, Türkiye halkının da umumi serpuşu şapka olup, buna münafi bir itiyadın devamını hükümetmen eder demekte ve böylece 2596 sayılı kanun bir bakımı ikmal etmiş olmaktadır. Kanunun temel maksadı, din görevlilerinin mesleklerinin icrası sırasında kullandıkları sarığın diğer kişilerce kullanılmasını yasaklamaktır. Kanaatimizce sarık, İslam dinini belirleyecek mecburi bir dini alamet sayılamayacağına göre, din görevlileri dışında kullanılmış olmasının yasaklanması, din ve mezhebi ishar hakkının ihlali sayılamaz. Ayrıca kanaatimizce AİHS'nin 9. maddesinin 2. fıkrasındaki sınırlandırma ölçüleri, Türkiye'nin toplumsal şartlarının kabulünü gerektirdiği takdir payı da nazara alındığında, din özgürlüğünün ihlali sayılamaz veya demokratik bir toplumda hakim bir sosyal ihtiyacı karşılamadığı beyan edilemez. 10. paragrafa bak. 23. Türban konusu. Din veya mezhebi ishar hakkı bakımından türban konusuna ilişkin Batı hukuk uygulamasındaki karar ve olaylara 12 numaralı paragrafta değinmiştik. Türkiye'de bu konunun özellikle yüksek öğretimde bazı gençlerin tutumu yönünden güncelliğini koruduğu bilinmektedir. Keza bazı siyasi grupların güçlerini artırmak bakımından olaya yaklaşma şekilleri de malumdur. Bunun yanında tümüyle siyasi ve ideolojik amaçlarla ve Türkiye'de bir şeriat devleti kurulması maksadıyla eylem yapan bazı grupların da bu konuyu toplumda huzursuzluk yaratmak amacıyla sömürmek istedikleri keza biliniyor. Başlarını hepsi aynı şekli uyarak sadece yüzlerini açık bırakacak surete kapatan ve arkalarına etekleri yerlere kadar uzanmış uzun palto veya pardösü giyen bazı gençlerin, üniversitelere böylece girmek ve çalışmalara devam etmek istemeleri karşısında YÖK, 20.12.1982 tarihli bir genelge ile derslere başı örtülü olarak girilmesini yasaklamıştır. Bu genelge, Danıştay 8. Dairesi'nin E-1984-636, K-1984-1574 sayılı ve 13.12.1984 tarihli kararına konu oluşturmuş ve yasağın iptali için açılan dava reddedilmiştir. Gerekçe şöyledir. Başörtüsü masum bir alışkanlık olmaktan çıkarak, kadın özgürlüğüne ve cumhuriyetimizin temel ilkelerine karşı bir dünya görüşünün simgesi haline gelmektedir. Davacı yüksek öğretim düzeyinde eğitim gördüğüne göre bu ilkelerin cumhuriyetimizin kuruluşunda ve korunmasındaki önemini bilmesi gerekmektedir. Herkesçe bilinen ve benimsenen cumhuriyetin kurallarını öğretmek ve benimsetmekle görevli eğitim kurumlarının bunlardan ödün vermesi düşünülemez. Bunun üzerine yasak, yükseköğretim kurumları öğrenci disiplini yönetmeliğinin 7. maddesine H, bende olarak eklenmiştir. Yönetmeliğin bu hükmünün iptali için açılan davada 8. daire tarafından yine reddedilmiştir. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2547 sayılı kanuna 3511 sayılı kanun ile bir ek 16. madde eklenmiş ve dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü veya türbanla kapatılması serbesttir denilmiştir. Bu hüküm Anayasa Mahkemesi'nin 7-3-1989 tarihli kararıyla iptal edilmiş ve kamu kuruluşlarından sayılan yükseköğretim kurumlarındaki bayanların giyimlerini düzenlerken, başörtüsü kullanımına dinsel inanç nedeniyle geçerlilik tanımakla, kamu hukuku alanındaki bir düzenlemeyi dinsel esaslara dayandırmak suretiyle laiklik ilkesine aykırılık oluşturulmuştur. Laik devlette hukuk düzeninin dinsel gereklerle sağlanıp sürdürülmesi benimsenemez. Derslere çağdaş görünüme aykırı giysi ve örtülerle girmenin özgürlük ve özerklik bilgisi olmadığı gibi devletin düzen sağlayan kurallar getirmesi de özgürlük ve özerkliğe aykırı değildir gerekçesi ifade edilmiştir. Bunun üzerine 1990 yılında 3670 sayılı kanun ile 2547 sayılı kanuna bir ek 17. madde eklenerek yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydıyla yüksek öğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir denilmiştir. Huzuruna getirilen bu hüküm karşısında Anayasa Mahkemesi, yukarıda arz olunan içtihadını şöylece tekrarlamaktadır. Yürürlükteki kanun ifadesinin anayasayı öncelikle kapsadığından kuşku bulunmamaktadır. Dava konusu kuralda öngörülen yüksek öğretim kurumlarındaki kılık kıyafet serbestisi, dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü ve türban ile kapatılması ve dinsel nitelikli giysileri kapsamaz. Bu konudaki düzenlemeler Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı olarak gerçekleştirilemez ve özellikle 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkartılacak düzenlemelerde Anayasa Mahkemesi kararlarına uygunluk gözetileceği gibi yürürlüğe konulacak yeni kurallarda anayasaya aykırı olamaz. Çünkü madde ile getirilen serbesti yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak koşuluna bağlıdır. Dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü ve türbanla kapatılmasının öncelikle anayasaya aykırı olduğu Anayasa Mahkemesi'nin 7-3-1989 tarihli kararında belirlenmiştir. Dolayısıyla maddedeki yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak koşulu, anayasaya aykırılığı saptanmış olan dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü ve türbanla kapatılması durumunu kılık ve kıyafet serbestisi dışında tutmaktadır. Bu hususta 12. paragrafta nakledilmiş olan AİHK'nin kararlarına da bakılmalıdır. Kanaatimizce Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarında yer alan bu çözümler AİHS'nin 9. maddesinin 2. fıkrasının belirlediği sınırlama ölçüsü içindedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer bakanlıklara bağlı okullardaki görevlilerle öğrencilerin kılık kıyafetlerine ilişkin 2596 sayılı ve 3-12-1934 kanuna dayanan 8-3349 sayılı yönetmelik hükümleri gereğince, okul içerisinde erkek öğrenciler kısa saçlı olup sakal ve bıyık bırakamazlar. İmam Hatip liselerinde kız öğrenciler yalnız Kur'an-ı Kerim ders saatlerinde başlarını örtebilirler. Yükseköğretim okullarında kız öğrenciler kılık kıyafet bakımından memurlar için konulan kurallara aynen uyarlar. Erkek öğrenciler için de durum aynıdır. Diploma ve her türlü resmi belgelere yapıştırılacak fotoğrafların bu yönetmelik hükümlerine uygun kıyafetlerle çekilmiş olması esastır. Bu kurallara uymayan öğrencilere disiplin yönetmeliğindeki hükümler ve cezalar uygulanır. Devlet memurlarıyla kamu görevlilerinin durumunu bilimum devlet memurlarının kıyafetleriyle ilgili 16-7-1982 tarihli ve 8-5105 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik düzenlemiştir. Bu yönetmelik hükümlerine göre görev mahallinde kadın ve erkek memurların başı daima açık olacaktır. Her türlü resmi belgelere yapıştırılacak fotoğraflar da aynı nitelikte olacaktır. Yönetmeliğin 15. maddesine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bilfiil din işleriyle ilgili personelin giyim ve kuşamına ilişkin hususlar, yukarıda açıkladığımız mevzuata aykırı olmamak şartıyla, başkanlıkça tespit ve bağlı olduğu bakanlıkça onaylanacak esaslar çerçevesinde yürütülecektir. Bu konuda tekke ve zaviyelerle türbelerin settine ve türbedarlıklarla bir takım ünvanların men ve ilgasına dair 677 sayılı kanuna da kısaca değinelim. Kanun 1. maddesiyle tekke ve zaviyeleri setletmiş, kapatmış ve 2. fıkrasında tarikatlarla şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyyidlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve gayipten haber vermek ve murada kavuşturmak maksadıyla nüsacılık gibi ünvan ve sıfatların kullanılmasını ve bu hizmet ve sıfatlara ait hizmet ifa ve kisve iktisasını men etmiştir. Tarikat icrasına mahsus yer verenlere ve diğer icraatı yapanlara 3 aydan az olmamak üzere 5 yıla kadar hapis ve para cezası verilecektir. Bu konuda 2820 sayılı ve 22.4983 tarihli siyasi partiler kanununa da kısaca değinelim. Kanunun 5. maddesi, siyasi parti kurmak hakkının din, mezhep farklılığı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacıyla kullanılamayacağını saptamaktadır. Kanunun 11. maddesinin B bendinin 5. paragrafına göre, TCK 312. maddesinin 2. fıkrasında yazılı, halkı din, mezhep farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığı açıkça tahrik etmek suçlarından mahkum olanlar, siyasi partilere üye olamazlar. 78. madde A bendinin 2. paragrafında, siyasi partilerin din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet sistemi kurmak amacını güdemeyeceklerini belirtmektedir. B bendine göre, din, mezhep veya tarikat esasına dayanamaz ve adlarını kullanamazlar. 81. maddeye göre siyasi partiler Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde dini, kültür veya mezhep farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler. 83. maddeye göre siyasi partiler herkesin din ve mezhep gibi sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşit olduğu prensibine aykırı amaç güdemez ve faaliyette bulunamazlar. 84. madde siyasi partilerin anayasanın listesini verdiği kanunlar hükümlerine aykırı amaç güdemeyeceklerini belirtmektedir. 86. maddeye göre siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğinin değiştirilmesi ve halifeliğin yeniden kurulması amacını güdemez ve bu amaca yönelik faaliyetlerde bulunamazlar. 87. madde anayasanın 24. maddesinin son fıkrasını siyasi partiler bakımından aynen tekrarlamaktadır. Din özgürlüğünün izhar hakkı bakımından çok önemli bir hüküm kanunun 88. maddesinde yer almıştır. Siyasi partiler, Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğinin değiştirilmesi ve halifeliğin yeniden kurulması amacını güdemez ve bu amaca yönelik faaliyetlerde bulunamazlar. Kanunun 87. maddesi, anayasanın 24. maddesinin son fıkrasını tekrarlamaktadır. 88. madde, siyasi partilerin herhangi bir şekilde dini tören ve ayin tertipleyemeyeceklerini ve parti sıfatıyla bu gibi tören ve ayinlere katılamayacaklarını açıklamaktadır. Kanunun dikkati çekici bir hükmü ise 89. maddede yer alıyor. Siyasi partiler laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirmek durumunda olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genel idari içinde yer almasına ilişkin anayasanın 136. maddesi hükmüne aykırı amaç güdemezler. Kanunun 96. maddesinin son fıkrasına göre, din, mezhep adlarıyla veya aynı anlama gelen adlarla siyasi partiler kurulamaz veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz. Bütün bu hükümlerin cezaları 117-120. Maddelerde gösterilmiştir. Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında 298 sayılı ve 24.4961 tarihli kanunun 58. maddesine göre, propaganda için kullanılan el ilanları ve diğer her türlü matbualar üzerinde dini ibareler bulundurulması yasaktır. Bu yasağın yaptırımı kanunun 151. maddesinin 2. fıkrasında gösterilmiştir. 2908 sayılı ve 6.10.1983 tarihli dernekler kanununun 5. maddesi gereğince, anayasanın başlangıç kısmında belirtilen temel ilkelere aykırı olarak dernek kurulamaz. Din ve mezhep ayrımına dayanılarak nitelikleri anayasada belirtilen Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını tehlikeye düşürmek veya ortadan kaldırmak, din ve mezhep esasına veya adına dayanarak faaliyette bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde din, mezhep farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri sürmek, belli bir din veya mezhepten olanların diğerlerine hakim veya diğerlerinden imtiyazlı olmalarını sağlamak, madde 5, bend 6, amacıyla dernek kurulması yasaktır. Kanunun 76. maddesine göre, 5. maddeye aykırı olarak dernekleri kuranlar ve bu yasaklara aykırı faaliyetlerde bulunanlar, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve para cezasına mahkum edilirler. Görülüyor ki Türk mevzuatı, anayasadan başlayarak, çeşitli kanun ve yönetmeliklerle dinin siyasete alet edilmemesi ve Türkiye'nin laik yapısına zarar verilmemesi için ayrıntılı hükümler getirmiştir. Bunların tümünün amacı, saf din özgürlüğünü ve devletin laik yapısını korumaktır. E. Dinini başkalarına nakletmek, öğretmek hakkı. 24. 13. paragrafa bak. Türk hukuk düzeninde de yukarıda açıklanan isar edebilme hakkı, ibadet, ayin hakkı, dinden çıkabilmek hakkıyla iç içedir. Din eğitiminin devletimiz gibi laiklik ilkesini benimsemiş, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan ve aynı zamanda Avrupa ailesi içinde yaşayan, Avrupa Konseyi'nin bir üyesi olan, sosyal alanda büyük inkılaplar ve bunları yerleştirmek sancıları geçirmiş ve demokratikleşirken bu sancıların daha da artmış bulunduğu bir ülkede önemli problemler çıkardığı bilinmektedir. Türk iç hukukunda din eğitimi mevzuat ile düzenlenmiştir. Bireysel olarak kişilerin veya veli yahut vasilerin istedikleri kimselere başvurarak din ve mensubu bulundukları mezheplerini bütün unsurları itibariyle öğrenmeleri ve çocuklarını öğretmeleri serbesttir. Ancak grup halinde öğrenim ve öğretim mevzuat tarafından ayrıca düzenlenmiştir. Anayasanın 24. maddesinin 4. fıkrasının ilk cümlesine göre din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Kaldı ki Türk mevzuatına göre her konuda öğretim ve eğitim devletin gözetim ve denetimi altındadır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun getirdiği esas ilke böyle olduğu gibi, 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı olup, İnkılap Kanunları'nın en başta gelenini oluşturan Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun amacı da böyledir. Bu hükümlerin yaptırımlarını TCK getirmiş bulunmaktadır. Kanunun 261. maddesi TCKT 417, 1. fıkrasında genel olarak kanun ve nizamlara aykırı olarak mektep veya dershane açanlar, açılan mektep ve dershaneler kapatılmakla beraber 6 aydan 2 seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır diyor. 2. fıkra ise ruhsatsız öğretmenlik edenlerle bunları istihdam edenlere aynı cezanın verileceği açıklanmaktadır. Maddenin son fıkrasına göre mükerrirler hakkında verilecek ceza 1 yıldan az olamaz. Anayasanın 24. maddesinin direktifi altında 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu'nun laiklik başlıklı 12. maddesi şöyledir. Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilkokul ve ortaokullar ile lise ve denge okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu hükümlerle ilgili olarak bir din eğitimi genel müdürlüğü oluşturulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı 25. Anayasanın 136. maddesinde yer alan hükmü yukarıda nakletmiştik. Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruluş ve görevleri hakkında 633 sayılı ve 22.6.1965 tarihli kanunun 1. maddesinde açıklandığı üzere, İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Böyle bir başkanlığın kurulması, Cumhuriyet'in ilanından sonra meydana gelen boşluğun doldurulması zorununa dayanmaktadır. Osmanlı döneminde Musevilik, değişik mezhepleriyle Hristiyanlık kendi cemaatleri çerçevesinde dini ihtiyaçlarının tatmini için kiliseler ve havralar etrafında örgütlenmiş bulunuyorlardı. Lozan Muahedesi bu durumu ve cemaatlerin dini imtiyazlarını kabul etmiş ve vurgulamıştır. Buna karşılık hilafetin ilgası ve bunun ilgili teşkilatın kaldırılmasıyla Türk milletinin büyük çoğunluğunun dinini oluşturan İslam'a mensup olanlar teşkilatsızlık içinde kalacaklardı. Her birisi Osmanlı medeniyetinin şaheserlerini oluşturan camiler, mescitlerin idaresi, bunlarda ibadetin sürdürülmesi, bu hizmetlerin görülmesi için mutlaka bir teşkilatı gerektiriyordu. Bu konuda Fransa'da geçirilen tecrübeye kısaca değinelim. Fransa'da 1801 yılında bir din işleri kamu hizmeti, konkordat, tesis olunuyor, kiliselere mali avantajlar sağlanıyor, aynı zamanda siyasi bir kontrol de tesis ediliyordu. 1880'den itibaren eğitim laikleştirilmiş ve 1905 kanunu devletle kiliseyi birbirinden ayırmış ve 1801 konkordatına son verilmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Katolik dinine ait binaların idaresi kamu kurumlarınca sağlanıyordu. Protestanlık bakımından da ayrı olanaklar sürdürülüyordu. Ayrılma kanunuyla kamu kurumları ilga edilince kanun koyucu bunların yerini dini derneklerin almasını teklif etti. Mal varlıkları bu dernekler tarafından idare edilecekti. Ancak Papa 10. Pie'nin emri üzerine Katolik Kilisesi dini derneklerin kurulmasını reddetti. Bunun üzerine sahipsiz kalan malların müsaadesini 1907 kanunu öngördü ve neticede kilise mallarının yarısı kaybedildi. Vatikan ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması üzerine yapılan müzakereler sonunda piskoposluklara bağlı derneklerin tesisi kabul edildi. Ancak bunların hukuken başkanı o yöredeki papaz olacaktı. Dernekler, ibadetler bakımından ücretlerin ödenmesini ve diğer ihtiyaçların sağlanmasını sağlayacaklardı. 1926 kanunu bir kısım malların iadesini de kabul etmiştir. Fransa'nın ikinci büyük dinini oluşturan Müslümanlık ise halen bir hukuki statüye sahip değildir. Fransa misalini hilafetin ilgasından ve cumhuriyetin ilanından sonra beliren ihtiyacın Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ortaya çıkardığını açıklamak üzere vermiş bulunuyoruz. Kanunun hükümleri incelendiğinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen okul eğitimi dışında grup halinde dinin bazı esaslarını öğretmek görevinin bu kuruma verilmiş olduğu görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı görevlerini tam bir tarafsızlık içerisinde ve sadece din bakımından yürütecek ve hiçbir suretle siyaset ilgilenmeyecektir. Bu hususu kanunun 25. maddesi açıkça belirlemektedir. Bu maddeye göre başkanlığın her derecesinde görev alan personel, memurin kanununun hizmetliler için yasak ettiği siyasi faaliyetten başka dini görevi içinde veya bu görevin dışında her ne suretli olursa olsun siyasi partilerden herhangi birini veya olanların tutum ve davranışını övemez ve yeremez. Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanların ilgili ve yetkili mercilerce işine son verilir. 26. Grup halinde eğitim bakımından bir süreden beri Türkiye'nin gündeminde olan konu Kur'an kurslarıdır. Siyaset alanında uzun tartışmalardan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Kanunu'na 4415 sayılı ve 22.7.1999 tarihli kanuna bir ek üçüncü madde ilave edilmiştir. Ek madde 3. İlk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dışında Kur'an-ı Kerim ve mealini öğrenmek, hafızlık yapmak ve dini bilgileri almak isteyenlerden ilk öğretimi bitirenler için Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Kur'an kursları açılır. Bu kurslardaki din eğitim ve öğretimi kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlıdır. Ayrıca ilk öğretimin 5. sınıfını bitirenler için tatillerde ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetim ve gözetiminde yaz Kur'an kursları açılır. Kur'an kurslarının açılış, eğitim, öğretim ve denetimleriyle bu kurslarda okuyan öğrencilerin barındığı yurt veya pansiyonların açılış ve çalışmalarına dair hususlar yönetmelikle düzenlenir. Maddenin son fıkrasında söz edilen yönetmelik 17 Ekim 1971 tarih ve 13.989 sayılı resmi gazetede yayımlanan eski yönetmeliği yürürlükten kaldırmıştır. Bireysel olarak istediği kişiden özel ders almak olanağını kaldırmadığı sürece, grup halinde eğitim ve öğretimin devletin denetim ve gözetimi altına alınmasının din özgürlüğünü ihlal edici bir yönü bulunmadığı görüşündeyiz. Elbette ki bu yetkilerin demokratik bir toplumda hakim sosyal ihtiyacı karşılaması ve orantılılık koşulunu yerine getirmesi şartıyla. Kitabın sonu. 6 Şubat 2001.